Sözlerin güzeli, sohbetin derini, soruların eşliği ve Mavi'nin huzuruyla Tuğba Akbey İnan'la Mavi Dünya başlıyor.
Merhaba sevgili dinleyenler, Tuğba Akbey İnan'la Mavi Dünya'ya hoş geldiniz. Bugün de yine kıymetli bir misafirimiz var, senarist, yönetmen Yeşim Tombaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş buldum, merhabalar herkese.
Şöyle başlayayım istiyorum çünkü çalışmalarınız çok kıymetli, onlardan da başlayacağız ama biraz kendi hikayemizle yola çıkmayı bu programda seviyorum. O yüzden soruyu birazcık sizin işinizle birlikte biçimlendirmek istiyorum. Yeşim Tombaz'ın çocukluğunun en sinematografik anı hangisi?
Eyvahlar olsun. Böyle bir soruyu hiç düşünmemiştim. Ya şöyle, ben çocukluğumu bir küçük bir kasabada ve anneannemin köyünde çok fazla geçirdiğim için derslerde öğrencilerimle de genelde fark ettiğimiz şey şu oluyor. Çocukluğuma dair hatırladığım her anı bende yer eden her anı az çok böyle sinematografik böyle görseller, öğeler taşıyor ve oradan yola çıkarak bir şeyler zaman zaman yazıyorum. O yüzden en sinematografik olan hangisiydi bilmiyorum ama böyle bir ortamda yetişmenin çocukların zihnine çok güzel, çok ileride çok hatırlayacakları güzel sinematografik detaylar eklediğini düşünüyorum deyip böyle yuvarlasam devam olduğunu bilmiyorum.
Şimdi yani yer aldığınız alan hem çok kıymetli ama bir taraftan da yani Türkiye'de sinema, başörtülü bir hanımın aslında yönetmenlik yapıyor olması, bu işlerle ilgileniyor olması bir taraftan kendi içinde de ilginç bir hikaye. Siz Arap Dili Edebiyatı mezunusunuz normalde ama onun öncesinde zaten bu işlerle biraz ilgilenen birisiniz. İlk başlangıca gidelim, yani bu hikaye nasıl, bu aşk nasıl doğdu iç dünyanızda?
Evet, ben Arap Dili Edebiyatı lisansta okudum ama ondan öncesinde doğru sinema başlamıştı zaten. Yazınsal süreç olarak başlamıştı. Ben yani ortaokul, lise döneminden beri belki de edebiyat öğretmenimin keşfi ya da yönlendirmesiyle hangisini kullanacağımdan emin olamıyorum. Sürekli eli kalem tutan, yazan biri oldum. Çok okuyan, çok yazan biri oldum. Dolayısıyla bu hem okuduğum kitaplarda hem izlediğim filmler, bunları kritik etmek, değerlendirmek, sonra yazmak, üzerine kendi düşüncelerimi eklemek çok küçük yaşlardan beri başlayan bir şeydi zaten. Bu yüzden de sinemaya biraz yazı, işte bir film eleştirmeni düzeyinde girmiştim ve oradan işte film dergisi editörlüğü filan gibi sinemayla ilişkimi bu alanda devam ettirdim. İşte Arap Dil Edebiyatı biraz böyle 9 yıllık bir işte başörtüsü problemi sonrası gelişen, sonradan girdiğim bir sınav sonucu ortaya çıktı. Çok da merak ettiğim, ilgilendiğim bir şeydi filoloji. Arapça ile onu birleştirmek hoşuma gidecekti. O yüzden sinemayla ilgilenirken bir yandan onu da tercih etmiş oldum. Lisansta da onu okumuş oldum. Ama bu şöyle bir durum oldu. Ben dergi editörlüğü ve yazarlığı sürecinde çok fazla sinemacıyla, gerek röportajlarla, gerek çektikleri filmlerle ilgili yazacağım kritikler dolayısıyla araştırmalarımla, konuşmalarımla filan biraz işin mutfak kısmına geçmeye başlamıştım ve zihinsel olarak da oranın çok bana daha yatkın olduğunu, daha yatkın demeyeyim, yanlış ifade olmasın ama orada da kendime bir söz alanı bulabileceğimi fark ettim ve süreç içerisinde işte ufak tefek belgesellerle, sonrasında televizyon için ürettiğim, TRT için ürettiğim birkaç belgesel içeriğiyle yönetmenlik sürecine başlamış oldum. Kendim de üretmeye başlamış oldum ve Askıda ile ilk kurmaca kısa metraj filmiyle de artık evet film yönetmeni noktasında da kendimi tecrübe etmeye başlamış oldum. Böyle de devam ediyor.
Şimdi Askı'da aslında mültecilerin hikayesini anlatan ve bunu bir poşet metaforu üzerinden anlatan çok kısa bir film. Biraz ondan bahsedelim istiyorum. Ödüllü de aynı zamanda Askı'da ve sonrasında Münhasır kısa filmi de geliyor. Biraz onların hikayelerinden bahsedelim isterim doğrusu.
Evet, Askı'da şöyle gelişti aslına bakarsanız. Zaten zihnimde sürekli hikayeyi dolaştırıyordum ama tam olarak bir hikayesi izleyenler de görecektir. Biraz video art ve kurmaca arası bir film çıktı ortaya. Ben Arap Dili Edebiyatı dolayısıyla zaten öncesinde de Arapçayı sevip işte ilgileniyordum ama Arap Dili Edebiyatı dolayısıyla çok fazla mülteciyle Çeşitli pozisyonlarda iştigalim oldu. En çok da onlara Türkçe öğretmenliği yaptığım dönemde çok kalabalık gruplarla uzun süre çalışmalarım oldu. Bu esnada zaten işte çevrede her yerde mültecilerin o geliş süreçleri doğrudan şahit olduğumuz, doğrudan bu yüzyılda kendi dönemimizde yaşadığımız bir şey olduğu için zaten gördüğümüz, bildiğimiz yüzlerce hikayesi vardı mültecilerin ve birlikte vakit geçirdiklerimin de her birinin defalarca farklı hikayelerini dinledim. Zaten bununla ilgili bir şey yapmak istiyorsunuz. Yani benim görevimde sinema ise, bu alanda bir şey üretmekse, o zaman ben bunu sinemayla anlatayım diyorsunuz. Ama ne anlatacağım, hangisini anlatacağım? Hepsi çok vurucu. Hepsinin başka başka hikayesi var. Hepsi biricik. Nereden gireceğimi tam olarak kestiremiyordum hikayeye. Nihayetinde şu oldu bende. Ben onlarlayken ne hissediyorum? Mültecilerin her birinin bir hikayesi var ama mültecilik nedir? Nasıl hisseder bir mülteci? Kendini nereye konumlandırır? Diye böyle sorularla başlayan ve sonra da evet ya ben mülteci olsam galiba en çok sürüklenme hissederim. Kendimi bir yere ait hissedemem. Yani kendi bedenim hakkında irade sahibi olmadan oradan oraya sürüklenip askıda kalan bir sürecin içerisinde hissederdim herhalde diye. En yoğun hissedeceğim duygunun bu olduğunu düşündüm. Ve sonra da bahsettiğiniz gibi bir poşet metaforu. Yani benim sürüklenmeyi anlatabileceğim en doğru nesne ne olur? Metaforik bir anlatım tercih edecektim zaten. Poşet çok karşıladı benim istediğim duyguyu vermekte ve onu temsil etmekte. Dolayısıyla bir poşet üzerinden sürüklenen, işte çamurlara düşen, tellere takılan bir poşet üzerinden bir mültecinin hayatını anlatmaya karar verdim. Ve işte uzun süreli zihin yormalar sonrası 2 günlük, 3 günlük bir çekimle süreci tamamlamış olduk.
Hı hı. Şimdi aynı zamanda senaryoları da kendiniz yazıyorsunuz ve insanın kendi yazdığını çekmesi elbette o görüntüler de zaten öncesinde zihnimize geldiğinde çok daha farklı bir duruma sebebiyet veriyordur ama herhalde başka senaryoları da bundan sonraki süreçte yönetmenlik yapmak gibi bir durumunuz var. Bildiğim kadarıyla bir uzun metrajlı bir şey için de çalışıyorsunuz değil mi?
Evet, bir uzun metraj senaryo bitirdim ama hala onun taslaklarını geliştirmeye devam ediyorum. Evet tabii yani bir yönetmenin özellikle bağımsız sinemada bu biraz böyle kendi senaryolarınızı çekmek üzerine biraz daha eğilebiliyorsunuz ama sürece de böyle dahil olduğumuz için biraz böyle oluyor. Zaten söyleyecek bir sözüm var ve bunu nasıl anlatsam diye kendiniz kurmaya başladığınız için o da öyle o yoldan devam ediyor. Ama birlikte senaryo çalışan ve tek başına çeken arkadaşlar bu süreçte ya da bir başkasının hikayesini, senaryosunu çok beğenip yönetmenlik denememi bunun üzerinden yapmak istiyorum diyen arkadaşlar da oluyor. Biraz farklı şekilde ilerleyebiliyor süreç. Ben dediğim gibi doğrudan bir yönetmen olacağım ve bir kısa film çekeceğim diye yola çıkmadım. Bu hikaye beni çok etkiliyor. Ben bu hikayeyi nasıl anlatabilirim diye önce hikayeyi kurdum. Sonra evet bunu ben çekebilirim diye arkasında durdum hikayenin. Biraz o şekilde gelişti ve münhasır da evet ben bir film çektim. Bu film makes buldu. Güzel, motive edici ve şevklendirici dönüşler de oldu. Birilerine ulaşmanın o hem keyfine hem mahcubiyetine de tattım. Dolayısıyla ikinci filmimi de artık ufak ufak kurmaya başlayabilirim deyip yine aynı yoldan bir hikaye kurdum ve çektiğim bir film oldu hazırda.
Şimdi aynı zamanda televizyon ve sinema alanında yüksek lisans da yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. İşte yönetmenlik devam ediyor. Bu arada küçük bir kızınız da var. Yani oğlunuz da var ama o da böyle setlerde büyüyor anladığım kadarıyla. Bu evet, süreci nasıl yönetiyorsunuz? Nasıl bir hayat düzeni içerisinde devam ediyor tüm bunlar?
Valla bunun tek bir açıklaması var galiba. Allah yardım ediyor. Başka çok zor olabilirdi belki ama biraz şey düzensizlik içerisinde giden bir şeye dönüşüyor ister istemez. Tam bir mesai kavramının olmaması ve birkaç dalda ilerliyor olmak. Hakikaten sürekli bir organize etmeyi, sürekli kafanın organizasyonla da meşgul olmasını gerektiriyor. Hatta benim bence en yorucu kısmı da o organizasyon kısmı yoksa işliyor bir şekilde diğerlerini yapıyorsunuz ama neyi neyin yerine koyacaksınız, neyi ne kadar eksik bırakabileceksiniz o biraz
yorucu çocuklar olan kısmı. Kavrayabildi mi annelerinin ne yapabildiğini, ne yaptığını?
Evet, oğlum kavradı. Çok da artık bu süreci, o da zaten setlerde büyüdü. Hatta o öncesinde okulda büyüdü. Ben okula geç başladığım için ilk seneyi bitirdikten sonra ikinci sene oğlum doğmuştu. Dolayısıyla ben o doğduğunda da zaten sürekli işte okula giden gelen, bir yandan editörlüğe devam eden bir anneydim. Onunla birlikte mezun olmuştuk. İşte setler başladı o dönemde filan. Şimdi kızım da daha 1,5 yaşında. Tabii tam olarak hiçbir şeyin idrakinde değil ama tempoya alışık. Hatta pandeminin tam ortasına ilk birkaç ay hiç insan görmeyerek geçti filan ama biraz oradan paniklemiştim ben, acaba alışabilecek mi bu kadar steril bir ortamdan, soyutlanmış bir ortamdan çıkınca diye. Ama süreç içerisinde birkaç şeyde hemen kendisini alıştırdı. İnsan çok uyumlanabilen bir varlık maşallah, yani o yüzden çok sıkıntı yaşamadık. Hatta keyifle bile geliyor onlara, yani böyle sürekli değişken bir pozisyonda olmak, sürekli lokasyon değiştiriyor olmak, sürekli gündem değiştiriyor olmak onlara keyifli de geliyor gibi geliyor bana.
Bir taraftan eğitimler de veriyorsunuz ve gördüğüm kadarıyla gençler bu alanla ilgili meraklılar ve bir şeyler yapmak da istiyorlar. Aslında onlara en çok neyi anlatıyorsunuz ve en çok neyi merak ediyorlar? Çünkü bir taraftan sinema, işte Hollywood sineması açısından bakıldığında hem çok güçlü olduğunu düşünüyoruz, hem aslında filmle pek çok şeyi anlatıldığını düşünüyoruz. Ama ülkemiz adına bakıldığında, muhafazakar çevre adına da konuşacak olursak, çok fazla gelişmemiş de bir alan. Böyle güçlü bir istek var, çaba var ama neden karşılık bulmuyor? Biraz kendi içinde yaptığınız şeyin zorlukları ve gençlerle buluşma anında anlattıklarınıza dair sohbet edelim isterim.
Evet, gençler biraz artık yoğunluklu olarak sinemayı tercih eden, bu alanda bir şeyler üretmek isteyen gençler artıyor gerçekten. Ben yaklaşık 2008-2009, yani 10-11 yıldır bu işin içerisindeyim ve ilginin giderek katlanarak arttığını görüyorum. Her gelen de aslında aynı kaygıyla az çok geliyor. Ben bir şey anlatmak istiyorum ve bu alanda olmak istiyorum ama nasıl olabilirim? Dediğiniz gibi Hollywood aşaması çok civcivli, çok parıldayan bir taraf ve sanki biz o kadar iyi anlatamıyormuşuz gibi bir şey de var. Ve bağımsız sinemayla tabii Hollywood sinemasını, ana akım sinemayı çok karşılaştırmak da istemem. Bizler ana akım sinemayla bağımsız sinema arasında ciddi, hem üretim aşaması hem izleyici aşamasında çok ciddi bir uçurum, bir farklılık oluyor tabii. Ama dert anlatmak isteyen ana akımdan ziyade bağımsız sinemayla anlatmayı tercih ediyor. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi çok kendi içinden gelen meseleleri aktarabiliyorsunuz. Ama o ana akım sinemanın içerisine girdiğinizde kurallarına girmeniz lazım. Daha sipariş usulü, birilerinin tercihleri üzerinden bir şeyler yapmanız lazım. Yani çok kişisel kısımda kalamayabiliyorsunuz. Orayı biraz esnek tutmak zorunda kalabiliyorsunuz. O yüzden çoğunlukla da ben eğitim yaptığım öğrencilerin çoğu bu bağımsız sinema aşamasını ve kendi söylemek istedikleri sözleri nasıl söyleyebilecekleri üzerine detaylandırmaya çalışıyoruz.
Şimdi bu bağımsız sinema meselesini birazcık daha açalım isterim. Çünkü ben de konuya çok vakıf olmadığım için birazcık merak duygusuyla da yaklaşmak isterim. Şimdi bağımsız sinema dediğimiz şey, hani bu sanat için yapılır dediğimiz şeyle ilişkili bir durum mudur? Yani onun halkla buluşması ya da bizim o bağımsız sinemayla ilgimiz ve ilişkimiz nasıl seyredebilir bu şartlar altında?
Ya o biraz aslında şey, bizim de üzerine çok kafa yorduğumuz bir şeye dönüşüyor artık ama şöyle, ana akım sinema ticari sinemadır. Dolayısıyla bir yapımcı ve işte beklenti, genel izleyici profiline uygun olarak film üretmek, o kaygılarla film üretmek gerektirir. İşte Hollywood sineması zaten bunun şeyidir, yani duayeni odur ve oradan devam ediyor süreç. Ama bağımsız sinema biraz daha ben kendi dilimle, kendi yöntemimle bir şey anlatmak istiyorum deyip doğrudan izleyici beğenilerine göre değil de bir anlatının kendi seyrinde, kendi tutarlığında, kendi namusunda nasıl ilerler meselesi üzerine biraz kafa yormayı gerektiriyor. Ama bu da şunu sağlamış oluyor, tam da dediğiniz gibi izleyici nasıl buluşuyor? Çok buluşamıyor. Sadece ilgilisine ulaşan ve dünya genelinde ilgilisiyle, meraklısıyla bir araya gelen bir sinema olmuş oluyor bir yandan. Kısa filmlerde aslında onun çok içerisinde, yani benim çektiğim Askıda ve Münhasır da aynı şekilde. Doğrudan izleyiciyi hedef almayan izleyici beğenilerini hedef almayan diye düzeltmiş olayım. Bunu hedef almayan ama bir sözüm var, bir bakar mısınız deyip durduracak bir güce sahip bir anlatıyı hedefleyen bir film dili diyelim. Uzun metrajda da özellikle böyle ilerliyor ve işte çoğunlukla festivallerle, tam da bu dediğiniz gibi sanat sanat için midir, halk için midir meselesinin biraz dış şeyinde, sanat tarafında kalıp sanat sineması da diyoruz zaten bu bağımsız sinemaya. Daha çok festivallerle ve meraklısıyla işte dijital platformlardan artık daha çok buluşarak ya da ondan öncesinde DVD'lerle elden ele yayılan bir sinema biçimiydi. Şimdi de çoğunlukla dijital platformlar ve festival süreçleriyle dünya genelinde kendi yolunuzu bulmaya, kendi kulvarınızda ilerlemeye çalışıyorsunuz sanat sineması çektiğinizde. Ama hiç mi izleyiciyle buluşmuyor? Buluşuyor tabii. İşte bir ana akım film 100 sahnede, 100 salonda vizyona giriyorsa sizinki 3 tanesinde giriyor. İzleyicisi o kadar yoğun olmuyor. Meraklısı gidiyor, izliyor filan. Süreç böyle işliyor sanat sinemasında.
Peki şimdi uzun metrajlı düşündüğünüz şey daha genel bir kitle için planlanan bir durum mu?
Aslında kısa metraja göre evet, daha izleyicisi olsun. Zaten bütün filmler izleyicisi olsun diye yapılıyor tabii ama o ana akımın dediğim gibi baştan kesilen, baştan belirlenen sınırlarını biraz esnetmek, genişletmek, kendi sınırlarınızla çekmek istediğiniz bir şey olduğu için tam olarak oraya girmemiş oluyorsunuz. Bir de çok daha fazla o kanala kanalize olarak ilerlemeniz gerekiyor. Her aşamasında o tat, o doku girmiş oluyor filminize ana akım sinemada. Ben Kültür Bakanlığı desteğiyle, Kültür Bakanlığı'nın bu tarz filmlere destekleri var. Kültür Bakanlığı desteğiyle öncelikle çekmek istiyorum. Bu yüzden henüz oradaki başvuru aşamasında filmi. Henüz dönüş almadım. Ona göre film seyrini almış olacak ama hikayemi tabii ki şartlar el verdiğinde yalnızca festivallerde değil, bir şekilde vizyonda da ilgilisiyle buluşabilecek bir film olmasını, sonrasında dijital platformlar ve belki televizyon aracılığıyla da izleyicisine ulaşabilmesini istiyorum filmin.
Peki
buna göre biraz da tasarlıyorum tabii.
Şimdi kendi gençliğimden hatırlıyorum. Hani daha fazla sanki dert anlatan filmler vardı. Son dönemde sanki daha yüzeysel şeyler, Türkiye sineması adına söyleyeyim, daha yüzeysel şeylerin alıcı bulacağına ilişkin bir algı var. Ya güldüreceğiz ya ağlatacağız gibi iki eksende devam eden bir şey var galiba. Tabii ki bunu bir tecrübeyle değil, sadece uzaktan bakan biri olarak değerlendiriyorum ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani evet, gittikçe artan bir merak var ama aynı zamanda seyircinin talebi mi azalıyor? Nasıl bir seyir devam edecek sizce ve nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz sinema adına, kendi şahit olduğunuz ve şu an bizzat içinde olan biri olarak?
Yani zamanın ruhu tabii çok değişiyor, çok değişkenleri var artık. İşte bizim gençliğimiz, ilk çocukluğumuz, tek kanallı dönemler, arayıp bulamadığımız filmler, sonra DVD, işte CD süreçlerine geçmesi falan, hani o VHS kasetlerle bulunan dönemlerle şimdi arasında çok ciddi fark var. Bu aslında biraz tüketici alışkanlığından dolayı da filmler artık bu şekilde ilerliyor diye düşünüyorum. Çünkü izleyiciye ulaşmak, ses getirmek, biraz çarpıcı bazı şeyler ekleyip aslında derinleşmekten ziyade anlık çarpma ve anlık duyguları alıp sonra izleyiciyi serbest bırakma üzerine kuruluyor. Ana akım sinemanın aslına bakarsanız eskiden beri böyle. Şimdi dijital platformların da etkisiyle, hatta işte sosyal platformlarında YouTube gibi, YouTube içerikleri gibi, Instagram içerikleri gibi bu tarz yerlere hazırlanan içeriklerin çok çarpıcı, anlık, belli dakikalar içerisinde kalan, kısa birçok içeriğin üretiliyor olması seyirci alışkanlıklarını çok değiştiriyor. Yani gidip saatlerce salonda film izlemek isteyenler birlikte arkadaşlarıyla vakit geçirip işte bir şeyler yedikten sonra filme girip şöyle bir kafa dağıtmak isteyenler oluyor çoğunlukla. Ya da işte evinizde film, bir şeyler izlemek istiyorsanız işte Netflix gibi platformları açıp anlık ne var, gündemde ne var, şöyle işte hızlı sararak izlersem anlayacağım ne var gibi. Bu tarz içerikler olunca siz artık derinleşen şeyleri yapmayı bırakıp çoğunlukla izleyici beklentisine göre şeyler üretmiş oluyorsunuz. O yüzden de çoğunlukla artık dediğiniz gibi filmlerle karşılaşıyoruz diye düşünüyorum. Ama şunu da eklemek isterim. Sanat sineması da o oranda aslında artıyor, artış gösteriyor. Çok fazla üreticisi var çünkü hem bu platformların gösterim imkanı sağlıyor olması hem de teknolojinin daha da gelişip birçok kişinin eline daha rahat ulaşıyor olması filmleri çekme ve gösterme bakımından çok daha imkan dahilinde bir fiile dönüştürmüş oldu film çekim sürecini. Bu yüzden de daha çok çeken var. Sadece ulaşma meselesi biraz ilgilisine göre değişiyor.
Peki sizin böyle dizi yapmak gibi filan ilerleyen süreçlerde projeleriniz var mı?
Doğrudan projelendirdiğim bir şey yok ama bir arzum var, evet. Yani bir dizi yapsam keşke dediğim, hatta dijital platformlar için. Yani doğrudan yönetmeni de olmayabilirim. Herhangi bir aşamasında, senaryosunda, yönetiminde bilmiyorum, olabilir ama biraz böyle kendimizi, derdimizi anlatmak için böyle aklımdan geçen hikayeler oluyor. Çok isterim. Keşke olsa dediğim şeyler var. Mesela Netflix'te bir Şihtisel diye bir dizi var. Belki karşılaşmışsındır sen de. Hasidik Yahudilerini anlatan, onların kendi süreçleriyle ilgili. Böyle çok mahalle arası bir dizi gibi bir şey. Böyle çok gündelik bir hayat. Hı hı. Hiçbir şey yok. Böyle büyük meseleler anlatmıyor. Çok minimalist. Çok gündelik bir dizi. Fakat onu izlerken hem çok böyle güzel bir dille de anlatmış diziyi. Ama şimdi bu dizi Netflix üretimi bir dizi olmadığı için, sonradan satın aldığı için çok kendi dilinde, kendine has bir dizi bir yandan da. Ama şimdi işte yeni sezonlarını Netflix çekiyor ya, arada ciddi de bir fark var. Artık o kendi dilini koymaya başladığı bir tarafta var. Çok dağıtmayayım. Ben bu diziyi izlerken her seferinde bu kadar köklü, bu kadar keskin bir inancın, bu kadar gündelik hayatını böyle sakin, böyle tatlı anlatabiliyor olması ve bir sürü kişiye bunu ulaştırabiliyor olması beni çok etkiliyor ve çok imreniyorum. Çok onu yapabiliyor olmayı çok istiyorum açıkçası. Pek bizim için mümkün olur mu? Nasıl dönüşler olur? Nereye kadar? Çünkü çok netameli bizim alanımız, malum. Nereye kadar kalem oynatabilirim? Orası çok tedirgin ediyor ama keşke bir gün yapabilsem diyorum. Belki bir gün olur. Henüz projelendirdiğim bir şey değil.
İnşallah. Ben de çok sevinirim yani böyle bir şeyle karşılaşıyor olmaktan. İnşallah. Peki şunu da sorayım. Sinema ile ilgilenen, bir şekilde hayata bir sinemacı gözüyle bakan biri, gündelik hayatın içerisinde insana, işte hayata bakarken nasıl bir seyir izliyor? Bizden farklı olarak nasıl bir göz var?
Yani farklı mıdır bilmiyorum ama aslında yazar olarak genelde bir anlatı derdine düşen herkesle aynı şeyi az çok görüyoruzdur diye düşünüyorum. Sadece görsellik değil, çoğunlukla detayları, karakterleri ve hikayeleri daha çok düşünmeye ve onları takip etmeye başlıyorsunuz galiba. Bu biraz filmleri izlerken de aslında o, herhangi bir film izliyorum keyfini bir kenarda bırakıp bu filmi nasıl anlatmış, neden böyle yapmış, tercihleri ne olmuş, onlara dikkat etmeye başlıyorsunuz. Gerçek hayatta da aslında bu, hatta işte öğrencilerimle ders sürecinde söylediğim şeylerden biridir. Artık eski halinizi bırakacaksınız, detaylara dikkat edeceksiniz, etrafınızdaki karakterlere bakacaksınız. Pazara gideceksiniz, taksiye bineceksiniz, kayıtlar alacaksınız diyorum bir yönlendirme olarak. Çünkü böyle bakmaya başlıyorsunuz zaten. Nasıl konuşuyorlar? Kim neye nasıl cevap veriyor? Bu hikaye nasıl bitiyor? Ben nasıl bitirirdim? Gibi böyle hep detaylar, yani o genel şeyin içerisinde, akışın içerisinde detaylar dikkat çekmeye başlıyor. Ama en çok da karakterler, yani ne kadar enteresan bir adam ya da bu, böyle bir şeye nasıl böyle karşılık verdi, çok değişik, hani ben olsam öyle yapmazdım diye bir sürü detayı daha çok görmeye başlıyorsunuz gibi geliyor.
Şimdi çektiğiniz o kısa filmlerde görüntü yönetmeni de aynı zamanda eşiniz zannediyorum, değil mi? Askıda da görüntü yönetmeni eşi. Nasıl bir şey eşle birlikte? Gerçekten hani sizin senaryosunu yazdığınız, yönettiğiniz bir şeyde görüntüyü, o ilişki ağa yansıyan bir şeye dönüşüyor mu? Yani eşle ortak bir şeyin derdine düşmek nasıl bir his?
Ya bunu biz aslında sinema, biz doğrudan zaten sinema alanında da tanışıp evlendiğimiz için başından itibaren böyle bir şey var. Birlikte hep aynı işi yapıyor olma. Bir de sinema şey gibi değil, böyle işte sabah gidelim çalışalım eve dönelim ve sinema bitsin gibi bir işte mesai bitsin gibi bir iş olmadığı için gecemiz gündüzümüz biraz bununla yoğrulmuş oluyor. Birlikte izlemeler, yorumlamalar. Dolayısıyla ben zaten askıdayı kurarken kafamda birçok aşamada, hatta ben senaryoyu kurarken ya sen çeksen deyip ona da böyle hani daha çok güzel çekersin sen mi çeksen deyip çok kendimi hemen ön plana koymadığım bir süreç de olmuştu. Çünkü onun gözünü biliyorum ve çok başka bir yerden baktığını biliyorum. O kurduğum hikayeyi nasıl çekeceğini de bir yandan merak ediyorum. O yüzden birlikte çalışmak da biraz çok uzun süre kafamda hikayenin dönmesi ama çok kısa bir boşluk bulmamız ve hadi bu birkaç günde hemen çekelim deyip böyle biraz daha şey gerilla usulü çekime girmemizle oldu aslında bakarsan. Çok böyle profesyonel bir çekim süreci geçirmedik askıda da bu yüzden. Hem vaktimiz yoktu hem daha fazla hazırlanacak sürecimiz yoktu. Dolayısıyla onun görüntü yönetmenliğini de bu sebeple talep etmiş oldum. Zaten ekibimin geriye kalan 3-4 kişisi de öğrencilerim yapımcının dışında. Bir arkadaşım da yapımcısı oldu filmin. Yani böyle çok küçük minimal bir ekip kurarak yapmış olduk. Bu bakımdan şey tabii hem onun gözünü görüyor olmak, ikimizin o hem konuşurken, detaylandırırken acaba şöyle mi olsa kısmında faydalandığımız şeyleri sette de hala tartışıp bir sonuca vardırıyor olmak ve bundan başarılı bir şeyin çıkmış olması tabii çok çok keyifli bir şey. Ama Münhasır'da onunla yapmadık. Münhasır'da o biraz daha şey sıfırdan bir ekip kurduğumuz bir şeye dönüşmüş oldu Münhasır.
Peki seyrettiğin filmler arasında ya keşke bunun yönetmeni ben olsaydım dediğin bir film var mı?
Keşke bunun yönetmeni ben olsaydım dediğim çok film var. Gerçekten çok film var. Yani zaman zaman böyle nasıl böyle bir şey düşün? Ya da bazen de şey bunun senaristi ben olsaydım
Değil
dediklerim de oluyor.
mi? Yani insan bazı akıllara hayranlık
Evet,
duyasaydı.
evet. Ve böyle bitirmezdim diyorsun mesela. Ve şöyle yapardım deyip başka bir şeye dönüştürebiliyorsun. Öyle yekten şu diye aklıma gelmiyor ama gerçekten izlerken çok hayranlık duyduğum. Ya mesela Nordik filmleri çok seviyorum. Soğuk ve sakin anlatıları çok seviyorum. Belki Türkiye'den ben olsaydım demeyeyim ama sevdiğim işte birkaç yönetmen var ve onları onu nasıl anlattığını, nasıl bu kafaya geldiğini merak ederek keşke ben yapabilseydim dediğim filmler oluyor. Doğrudan örnek vereyim mi? Çok
Gelsin.
doğrudan örnek. Yani ben Reha Erdem kafasını çok seviyorum. Yönetmen olarak ve onun filmleri gerçekten her bir filminde başka bir şey yapıyor ve bir hani herkesin bir şeyi vardır, kendi işleyiş biçimi vardır ve bir alışkanlık demeyeyim, bir tarzı bir biçimi vardır. Ve dersin ki bu filmi bu arkadaş çekmiş. Reha Erdem her seferinde yeniden bir şey kuruyor ve hepsini yeniden sıfırdan kurmasına rağmen çok başarılı kuruyor bence. Çok beğeniyorum onun filmlerini. Kutlu Ataman'ın Kuzu filmi mesela. Yani şu an evet çok net böyle kafamı şimdi biraz daha topluyorum. Kuzu filmini ben çekmek isterdim mesela. İzlemeni de çok tavsiye ederim.
Tamam,
Hatta
not
fikrini de
aldım
merak ediyorum.
hemen.
Bu kadar
Tamamdır.
yerel bir şeyden çıkıp içerisine dini öğeleri de bir yerellik bazında ekleyip hikayeyi kurma biçimi falan çok.
Artık yavaş yavaş sohbetimizi de nihayete erdirmek istiyorum. Gerçekten çok önemli bir şey. Aslında yani inşallah çok güzel projelerde, daha fazla insana da hitap edeceğiniz projelerde olun isterim. Çünkü
İnşallah.
sinemayı ve bu dili çok önemsiyorum aslında. Çünkü görsellik bu dönemin için çok önemli hususlardan bir tanesi. Peki dijital için bir şeyler yapmayı planlıyor musunuz? Yani nihayetinde hepimiz çocuklayıcı bir yere doğru akıyor. Animasyon filmleri çok fazla talep görüyor. Çocuklar için var bu projeler bu anlamda. İleriye dönük hayallerin, yapmak istediğiniz şeyler nelerdir?
Yani tabii bir sinemacı olarak bu alanın her tarafında bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bu çok normal bir şey olarak. Ah şunu da ben yapsam, şurada da olsam diye. İmkanlar el verdikçe, ulaşabildikçe istiyorum tabii ki. Çünkü zaten bu işi yapıyor olmam, buradayım ve ben de bir şeyler söylemek istiyorum dediğim için. Ve bunun bir yerlerden insanlara ulaşması, oradan da geri dönüş almak benim için çok kıymetli. dijital içinde yani henüz projelendirilmiş bir şey yok ama ileriki süreçte planlar arasında var. Şu an bir animasyon için bir çizgi film senaryosu çalışıyoruz. Televizyon kanalı için bir ekip dahilinde. O ekibin başındayım senaryo konusunda da. Zaten istediğim bir şeydi, kısa film olarak da bir senaryo animasyon üretmek istiyorum uzun zamandır ama bu uzun metraj onun biraz önüne geçmiş oldu süreçlerden dolayı. Ama bu televizyon için hazırladığım süreçte hem benim için de bu süreci daha iyi deneyimlemek, daha iyi görmek için faydası olacak diye düşünüyorum. Birkaç planladığımız öyle televizyon içeriği var ve ilerletiyoruz inşallah süreci. Bakalım yavaş yavaş bir yerlerde olacağız inşallah.
İnşallah. İnşallah biz de buralardan tekrar bütün o çalışmalarda yeniden sohbet edebiliriz bu vesileyle. İnşallah. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum.
Eklemek istediğin son olarak bir şey var mıdır? Ya da bizden seyirci olarak beklenen bir şey var mıdır?
Bir beklentim var mı? Şimdi soru sorunca hemen düşüneyim. Çok net bir şey gelmiyor aklıma. Eklemek istediğim de aslında genel olarak bahsetmiş oldum. Sadece şu. Sinema ve bu alanla ilgili üretim yapmak bizim ülkemizde zor, muhafazakar camiada ekstra zor, bir kadın olarak daha da zor. Dolayısıyla böyle hani kademeli olarak zorlaşan bir şey. İşte anne olunca biraz daha süreç en azından vakitsel, zamansal olarak zorlaşıyor. Ve ben genel olarak hep söylüyorum, buna ihtiyacım var, benim anlatmaya ihtiyacım var, birilerinin dinlemesine ihtiyacım var. Dahası birilerinin anlatacakları başka şeylere de ihtiyacım var. Çünkü yalnızca benim değil, çocuklarımın ihtiyacı var. Biraz daha bu alanda görmeye ve görülmeye ihtiyacım var. Dolayısıyla biraz hani şimdi hazır şey de var, böyle üniversite tercihleri dönemi falan. Genelde bu saha biraz yetim bir saha. Oraya değil, ya onu hobi olarak yine yap ama git başka bir şey, bir altın bilezik olsun sende gibi bir durum oluyor. Ve çoğunlukla ortaya çıkan şeyleri izlemeyi tercih ederken bunların üretim sürecine dahil olmaktan biraz kaçınıyoruz camia olarak. Ben bu alanın biraz daha sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyorum bu bakımdan. Bunu bir çocuğu bir tek başına bir anne baba değil bir köy yetiştirmesi üzerinden talep ediyorum. Çünkü yalnızca ben değil, çevrem değil, izledikleri, oynadıkları her şeyin, ekran karşısında bulundukları her saniyenin onları nasıl eğittiğini, nasıl etkilediğini hepimiz biliyoruz. Hatta oradan almak için böyle spatula ile onları oradan sürekli almak için elimizden geleni yapıyoruz.
Evet.
Madem orada vakit geçirecekler, madem garanti vakit var o ekran karşısında, bunun biraz daha doğru içeriklerle ilerlemesi açısından ne izleyelim sorusundan ziyade ne üretelim artık sorusuna dönmesini gerçekten çok isterim.
Şimdi ona aslında
ulaşmak isterim bu alanda.
İnşallah. Şunu da sormadan edemeyeceğim. Çünkü evet zorlukları olduğunu tahmin ediyorum. Aslında zorluklardan öte şeyi merak ediyorum. Evet bir anne olarak zorluk, bir kadın olarak, başörtülü bir kadın olarak zorluk. Sektörün kendisi adına pek çok zorluk var ama en çok ne motive ediyor? Bu motivasyonu güçlü kılan, yani bu işleri yapmasak mı dediğimiz yerde bile ona dayanarak tutulduğumuz şey ne?
Tam da bu eklediğim kısım aslına bakarsan Tuba. Yani sadece şuradan yola çıkarak yapmıyorum. Evet ben işte dindar bir kadın olarak, başörtülü bir kadın olarak birilerine doğruları göstereceğim falan gibi ya da birilerini tebliğ edeceğim gibi bir yerden yola çıkmıyorum. Motivasyonum asla da bu değil. Çünkü daha çok soru sormayı, daha çok doğruyu olanı araştırmayı ve oraya doğru ilerlemeyi önemsiyorum. Ama annelikten sonra şu ekleniyor. Ya evet ben ona güzel bir şeyler anlatmaya çalışıyorum, yetiştirmeye çalışıyorum. Ama gerçekten tek başıma yetemem. Ve biraz annenin elinden evden dışarıya çıkmaya başladıkları andan itibaren nelerle karşılaştıklarını biliyoruz. Bu süreci tek başıma ben kontrol edemem. Sonra bir bakıyorum aynı kaygıyla binlerce anne, milyonlarca anne ne yapalım, ne izletelim. Nereye gidelim diye bir kaygı süreci, kocaman bir kaygı karşılıklı. Buradan yola çıkarak evet yani sadece ve sadece temiz içerik. Bir şeye öğreten değil, bir şeye yönlendiren değil. Sadece temiz içerik için gözler doğru şeyleri görsünler, zihinler doğru şeyleri kavrasınlar diye Hani kek üreten, çorba yapan, ne bileyim kıyafet üreten anneler kadar film üreten anneler ya da işte annelerin dışına çıkıp bu alanda daha çok üreten, daha çok varlık gösteren biz olmak isterim. İnşallah. Çünkü ekip arkadaşı önemli. Sinema tek başına üretilmiyor. Kolektif bir alan ve gerçekten azız. Ben çok kalabalıklaşmak istiyorum bu sahada inşallah.
İnşallah, inşallah daha kalabalıklarla çok güzel işler yapmak vesile olsun. İnşallah. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık senin de. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Sevgili dinleyenler, bugün de programımızda çok kıymetli bir misafirimiz vardı. Senarist, yönetmen Yeşim Tombaz bizlerle birlikteydi. Askıda Münhasır gibi ödüllü kısa filmlerin yönetmeni ve senaristi aynı zamanda Yeşim Tombaz. Hikayesinden bahsettik, çalışmalarından bahsettik, yaşadığı zorluklardan bahsettik. Ama yapmak istediği en temelde derdinden bahsettik. Derdi olan insanların aslında hayata dair bütün o düş kırıklıklarının arasında ya da çıkan engellerin arasında en güçlü desteklerinin motivasyonları ve dertleri olduğunu bir kez daha fark edebiliyoruz. Hikayesi olan insanlar hayallerini, yaptığı işleri, o hikayeleri taşıyorlar ve o hikayeler vesilesiyle aslında bir ucundan tutuyorlar. Hepimizin eksik kaldığı ve birbirimizi tamamladığımız alanlar bunlar. Çocuklarımız bu kadar dijital çağın içerisindeyken bir yönetmenin, kendi derdi olan bir yönetmenin, bir anne yönetmenin, bir kadın yönetmenin belki de bizim için anlatacak çok şeyi olacak bundan sonrasında da. Hikayeler her defasında söylediğim gibi bizim için çok kıymetli. Bu hikayeleri bir sinema gözüyle anlatan insanlar da çok kıymetli. Bugün de o isimlerden birini ağırladık. Bir sonraki programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.